Kitabın adı Geçmişten Gelen Ölüm. Yazarı Nora Roberts. Üçüncü ayrım. 1. Eve, sabahı çözülmemiş davaları inceleyerek, fark edilmemiş ipuçları, gözden kaçırılmış açılar arayarak geçirdi. En çok dikkatini çeken 26 yaşındaki Marcia Stipes'in dosyasıydı. Genç kadın, şehir dışındaki bir iş gezisinden dönen kocası tarafından banyo küvetinde suyun dibinde bulunmuştu. İlk bakışta durum, trajik ama tipik ev kazalarından biri gibi görünüyordu. Ta ki adli tıp raporu Marcia'nın boğulmadığını, son köpük banyosundan önce çoktan öldüğünü gösterene kadar. Küvete kırık bir kafatasıyla girdiğinden, köpük ve banyo yağı dolu suyun altına kendi isteğiyle batırılmış olamazdı. Davadaki dedektif, Marcia'nın evlilik dışı bir ilişkisi olduğunu işaret eden deliller bulmuştu. C harfiyle imza atmış birinden gelen bir kutu aşk mektubu kurbanın iç çamaşır çekmecesine gizlenmişti. Mektuplar yoğun bir cinsellik taşıyordu ve kurbanın kocasını boşayıp kendisiyle kaçması için yalvarışlarla doluydu. Rapora göre mektuplar ve içeriği hem kocayı hem de kurbanı tanıdığı için görüşülen herkesi şoke etmişti. Kocanın gerçekten şehir dışında olduğu kesinleşmiş ve diğer özgeçmiş bilgileri kontrol edilip doğrulanmıştı. Spor malzemeleri satan bir firmanın bölge temsilcisi olan Boyd Stipes, görünüş itibariyle tipik bir Bay Amerikan rüyasıydı. Ortalamadan biraz daha yüksek bir geliri olan bir adamdı ve büyük bir alışveriş merkezinin satın alma sorumlusu olan üniversiteden sevgilisiyle 6 yıldır evliydi. Pazar günleri futbol oynamayı seviyordu. Alkol, kumar ya da uyuşturucu problemi yoktu. Şiddete yönelik herhangi bir suç dosyası da bulunmuyordu ve büyük bir başarıyla geçtiği doğruluk testine girmeyi kendisi teklif etmişti. Çocukları yoktu. Batı yakasında sakin bir muhitteki bir apartman dairesinde yaşıyorlardı ve görüştükleri yakın bir arkadaş grupları vardı. Genç kadının ölümüne kadar tamamen mutlu ve sağlıklı bir evlilik resmi çiziyorlardı. Soruşturma dikkatli, özenli ve eksiksiz yapılmıştı. Yine de dava yetkilisi, ismi C harfiyle başlayan sevgiliye dair hiçbir iz bulamamıştı. Eve, ofisler arası linkten Peabody'yi aradı. "Hazırlan Peabody, gidip çalmamız gereken bazı kapılar var." Dosyayı çantasına attı, ceketini sandalyenin arkasından aldı ve hızlı adımlarla dışarı çıktı. "Daha önce hiç eski bir davada çalışmamıştım." "Eski olarak düşünme," dedi Eve. "Henüz kapanmamış bir dava olarak düşün." "Ne zamandan beri kapanmamış?" diye sordu Peabody. 6 senedir. Eğer evlilik dışı ilişki yaşadığı adam onca süredir ortaya çıkmamışsa, şimdi nasıl bulabilirsin ki?" "Küçük adımlarla başla Peabody, mektupları oku." Peabody, mektupları çantasından çıkardı. İlk mektubun ortalarına doğru, "Hey!" diye seslendi. "Bunlar alev almış gibi," dedi parmaklarını üfleyerek. "Okumaya devam et." "Şaka mı yapıyorsun?" Kalçasını hafifçe hareket ettirerek koltuğa iyice yerleşti. "İstesen de beni durduramazsın artık. Burada bir eğitim alıyorum." Mektupları okumaya devam etti. Bir süre sonra gözleri büyüdü ve boğazını temizledi. "Tanrım, sanırım az önce bir orgazm yaşadım." "Paylaştığın için sağ ol. Başka neler verdi o mektuplar?" "Bay C'nin yaratıcılığına ve hayal gücüne sonsuz bir saygı." "Pekala, şöyle sorayım. Ne vermiyor o mektuplar?" "Şey, mektupları tam ismiyle imzalamamış." Bir şeyleri gözden kaçırdığını bilen Peabody tekrar mektuplara baktı. "Zarf yok. Yani elden verilmiş ya da biriyle gönderilmiş olabilirler." İç geçirdi. "Bu dersten çakıyorum sanırım. Bunlar da senin görüp benim göremediğim nedir bilmiyorum." "Göremediklerim daha önemli. Mektupların hiçbirinde nasıl, nerede ya da ne zaman buluştuklarına dair bir gönderme yok. Nasıl sevgili olduklarına dair de. Bu kadar farklı ve atletik pozisyonlarda beyinleri uçana kadar nerede seviştiklerine dair hiçbir şey yok. Bu benim durup bir ihtimali düşünmeme neden oluyor." Peabody şaşkın bir halde kafasını salladı. "Ne ihtimali?" "Bay C diye birinin hiç olmadığı ihtimali. Ama elimizde genç bir kadın var diye araya girdi Eve. Yıllardır evli, iyi, saygın bir işi var. Yine yıllardır kopmadığı güzel bir arkadaş çevresi var. Alınan ifadelere göre bu arkadaşların hiçbiri Marsha'nın bir ilişki yaşadığına dair bir şey sezmemiş. Kadının davranışlarında, konuşmalarında, yaşam şeklinde bunu düşündürecek hiçbir şey yok. İşinden hiç izin bile almamış. Peki bu kadar yaratıcı sevişmeler ne zaman oluyormuş? Kocası epey sık şehir dışına çıkıyormuş. Doğru ki bu da eğer bir ilişki yaşama eğilimin varsa uygun bir zemin sağlayabilir. Ama bizim kurbanımız sadakat, sorumluluk ve dürüstlüğün bütün belirtilerini sergilemiş. İşine gidip evine geliyormuş, kocasıyla ya da arkadaş grubuyla dışarı çıkıyormuş. Ev, iş yeri ya da cep linkinden yaptığı açıklanamayan veya şüpheye açık hiçbir görüşme yok. Peki, Bay C ile bir sonraki randevularını nasıl kararlaştırıyorlardı? Yüz yüze? Belki iş yerinden birisiydi? Belki. Ama öyle olduğunu düşünmüyorsun. Pekala, evliliğine bağlı gibi görünüyor fakat dışarıdan bakanlar, yakın arkadaşlar bile birinin evliliğinde gerçekten neler olup bittiğini tam olarak bilemez. Bazen diğer eş bile bilemez. Kesinlikle doğru. Dava yetkilisi de sana katılıyor ve öyle yapması için de her sebep varmış. Ama sen katılmıyorsun. Peabody başını salladı. Sen kocanın işi olduğunu, Marsha'nın onu aldatıyormuş gibi görünmesi için tezgah kurduğunu düşünüyorsun. Ya şehir dışı olayını çok ince planladı ve eve gizlice girip onu öldürdü ya da başka birine yaptırdı. Bu da bir ihtimal. Bu yüzden adamla konuşmaya gidiyoruz. Eve, açık otoparkın ikinci katına giden rampayı çıktı ve aracını bir sedanla bir jet bisikletin arasına sıkıştırdı. Çoğu günler dışarıda çalışıyor. Başıyla binayı işaret etti. Bakalım bugün evde mi? Evdeydi. Atletik bir şort ve tişört giymiş, kucağında küçük bir çocuk tutan, formda çekici bir adamdı. Eve'in rozetine tek bakışla genç adamın gözlerine bir gölge yerleşti. Üzüntü yüklü bir gölgeydi. Konu Marsha mı? Yeni bir şeyler mi var? Kısa bir an yüzünü kucağında taşıdığı küçük kızın platin sarısı saçlarına doğru çevirdi. Özür dilerim, içeri gelin. Olanlarla ilgili çok uzun süredir kimse iletişime geçmemişti de, eğer oturmak isterseniz kızımı diğer odaya götürmem gerek. Ne konuştuğumuzu... Bu kez elini kızın saçlarına doğru götürdü. Korumacı bir hareketti bu. Bana bir dakika müsaade edin. Eve, adamla kızı odadan çıkana kadar bekledi. Çocuk kaç yaşındadır Peabody? Bence 2 filan. Eve başını salladı ve oturma odasına doğru ilerledi. Yere saçılmış oyuncaklar vardı. Mobilyalar keyifli ve iç açıcıydı. Arka odadan çok tiz, çocuksu bir kıkırdama, sonra da sert bir emir geldi. Baba, oyna! Birazdan Tracy, sen şimdi oynamaya başla ve annecik eve geldiğinde belki parka da gideriz. Ama ben içerideki hanımlarla konuşurken iyi bir kız olman gerek, anlaştık mı? Salıncak? Kesinlikle. Genç adam oturma odasına döndüğünde önce iki elini de koyu saçlarının arasından geçirdi. Marsha hakkında konuştuğumuzu duymasını istemedim. Yani olanlar hakkında. Bir şey mi buldunuz? Sonunda yapanı yakaladınız mı? Üzgünüm Bay Steep. Soruşturmanın olağan takibindeyiz. O halde hala hiçbir şey yok. Sanmıştım ki nihayet galiba bunca zaman sonra hala o adamı bulacağınızı düşünmek saçmaydı. Karınızın kiminle ilişkisi olduğuna dair hiçbir fikriniz yok mu? Karımın ilişkisi filan yoktu. Adam yüzünde belirip hatlarını sertleştiren bir öfkeyle ve hızla söyledi kelimeleri. Kimin ne dediği umurumda değil. Bir ilişki yaşamıyordu. Ben hiçbir zaman, belki ilk başta sanırım yani her şey delice gelirken ve doğru düzgün düşünemeyecek bir haldeyken kısa bir dönem ben de öyle inandım. Ama Marsha yalancı değildi. İnsanları aldatacak biri değildi ve beni seviyordu. Gözlerini kapadı ve kendini toparlamaya çalıştı. Oturabilir miyiz? Bir sandalyeye çöktü. Size bağırdığım için özür dilerim. Ancak insanların maaşı hakkında öyle şeyler söylemesine katlanamıyorum. İnsanların, dostlarımızın bile onun hakkında böyle düşündüklerini bilmeye katlanamıyorum. Marsha bunu hak etmiyordu. Çekmecesinde mektuplar bulundu. O mektuplar umurumda değil, beni aldatmazdı. Bizim çok... Başını bir an küçük kızın ahenksiz bir şekilde şarkı söylediği çocuk odasına doğru çevirdi. Bakın, bizim güzel bir seks hayatımız vardı. O kadar genç evlenmemizin nedenlerinden biri de ellerimizi birbirimizden uzak tutamamaktı ve Marsha evliliğe çok inanıyordu. Size neye inandığımı söyleyeyim. Biraz öne doğru uzandı. Bence birisi onu takıntı haline getirmişti. Fantezi ya da öyle bir şeyler işte. Mektupları o göndermiş olmalı. Marsha'nın neden bana o mektuplardan bahsetmediğini hiçbir zaman bilemeyeceğim. Belki beni endişelendirmek istemedi. Bence adam ben Columbus'tayken buraya geldi ve Marsha'ya sahip olamayacağını anladığında da onu öldürdü. Dürüstlük metreye göre adamın çok iyi bir durumda olduğunu düşündü Eve. Böyle şeylerde rol de yapılabilirdi ama ne anlamı vardı ki? Zinayla suçlamak amaca daha iyi hizmet edecekken neden kurbanın suçsuz olduğunda ısrar etsindi ki? Eğer durum sizin düşündüğünüz gibiyse bile Bay Stips, o kişinin kim olabileceğine dair hala hiçbir fikriniz yok mu? Hayır. İnanın çok düşündüm. Olaydan sonra ilk bir sene neredeyse başka bir şey düşünmedim bile. O adamın bulunup cezalandırılacağına, yaptığı şeyin karşılığında bir bedel ödeyeceğine inanmak istedim. Biz çok mutluyduk Teğmen. Dünyada lanet olasıca tek bir sorunumuz bile yoktu. Sonra birden her şey sona erdi. Genç adam dudaklarını sıkıca birbirine bastırdı. Öylece sona erdi. Çok üzgünüm Bay Stips. Eve bir süre bekledi. Kızınız çok tatlı bir çocuk. Tracy mi? Genç adam adeta o ana dönmeye çalışıyormuş gibi yüzünü ovaladı. Evet, benim hayat kaynağımdır. Yani tekrar evlendiniz. Yaklaşık 3 sene önce. İç geçirdi ve omuzlarını biraz çevirdi. Maureen harika bir insandır. Marsha ile arkadaşlardı. İlk seneyi atlatmamda bana yardımcı olan insanlardan biridir. O olmadan ne yapardım bilmiyorum. Genç adam konuşurken dairenin kapısı açıldı. Kucağı market alışverişiyle dolu esmer, güzel bir kadın kapıyı ayağıyla iteleyerek kapadı. Selam takım, döndüm. Neler aldığımı asla. Genç kadın, Eve ve Peabody'yi gördüğünde cümlesi yarıda kaldı. Bakışları Peabody'nin üniformasına kilitlenirken, Eve, kadının yüzünde beliren korkuyu gördü. 3. ayrımın sonu, sayfa 24. Devamı 4. ayrımda.